Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Gene konsept bir konuyla sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğum Merve İşler. Hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Vallahi ben teşekkür ederim. Şimdi siz oldu. Davet ettiğiniz yayından önce.
Yayından önce aynen.
Öyle bir durum yoktu. Ben de çok teşekkür ederim. Yani Merve ile biz tanışalı herhalde 2 gün falan oldu böyle. Buradan gene Elif Boncuk'a teşekkür ediyorum. Bu Elif'in buraya kattığı 2. konuksun sen. Elif bize çalışıyor. Gerçekten ona buradan gene teşekkürlerimi sunayım. Okey Merve. Merve Google'da Community Manager olarak çalışıyor. Ve bize biraz da Community Manager'lık üzerine bugün konuşacağız. Ama biraz böyle Merve'yi tanımayanlar, ne iş yaptığını bilmeyenler için Merve neler yapıyor bize bir giriş yapsın bakalım.
Tabii ki yapayım. Google'da topluluk yöneticisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda aslında geliştirici ilişkileri koordinatörü olarak da geçiyor. Ve aslında burada şu anda toplamda 140'a yakın topluluğun yönetiminde görev alıyorum. Bunların içerisinde hem toplulukların kurulması hem de aynı zamanda sağlıklı bir şekilde yönetilmesini içeriyor benim yaptığım iş aslında. Zaten birazdan daha detaylı konuşuyor oluruz.
Yani yaptığı işi bu kadar çok şey yapıp kısa anlatan ilk defa duyuyorum. Bir kere 140 dedin. Ona bir bakarız ilerleyen zamanlarda ama biraz şeyden bahseder misin? Yani Community Manager ne demek? Ne iş yapıyorsun?
Community Manager aslında şu oluyor. Yani topluluk yöneticisi aslında bir noktada o markaların canlı hali oluyor. Dışarıdaki yüzü oluyor. Yani insanlar sonuçta markalara, özellikle teknoloji firmalarında çok aktif Community Manager'lar. Ve o markalara direkt ulaşamadıkları için, hani sonuçta sanal bir şey bunlar, burada konuşacakları bir insanı arıyorlar ve sorularını rahatça sorabilecekleri ve aynı zamanda duygularını paylaşabilecekleri veya o markayla alakalı aslında belki de ilk izlenimlerini yaratabilecek bir insan oluyor Community Manager. O yüzden de aslında şu anda özellikle şu an günümüzün dünyasında çok önemli bir noktada yer alıyor.
Peki bu ihtiyaç nereden doğdu? Onu biliyor musun?
Şöyle söyleyeyim, bence insanlar bir noktada bu ihtiyacı kendileri yarattılar. Çünkü teknolojinin de ilerlemesiyle özellikle böyle daha dijital bir dünyada yaşamaya başladık. Ve bunu yaşarken de doğal olarak farklı farklı seçim şansları da ortaya çıktı. Tüketim çılgınlığı falan derken ve tüketicilerin de bir noktada bilinçli olması bence bunu tetikledi. Çünkü artık insanlar direkt gördüğü bir ürünü veya bir tane app olarak da bir product düşünebiliriz. Bunu direkt indirmek istemiyorlar. Burada ilk başta bir dışına bakıyorlar ya da bununla beraber onunla alakalı kimler konuşuyor, kimler indirdi bu uygulamayı ve nasıl kullanılıyor bunlara bakıyorlar. O yüzden de günümüzün dünyasında özellikle de artan teknoloji trendinden dolayı bence insanların da insanca konuşarak o ürünü tartışabileceği ve onun hakkında bilgi sahibi olabileceği bir yapılanmaya gidildi diye düşünüyorum.
Yani her şeyde olduğu gibi biz insanlar bir başka daha şey uydurduk ve o bir ihtiyaç oldu bizim için. Her şeyi böyle yaptığımız için. Bu da onlardan biri gibi oldu herhalde. Peki kavramsal olarak Community Manager bu ama Google'da Community Manager'lık tam olarak nereye oturuyor?
Google'da şimdi şöyle geçiyor. Aslında bizim geliştirici teknolojilerimiz var ve bu geliştirici teknolojilerini büyük ihtimalle çoğunuz zaten normal hayatınızda da kullanıyorsunuzdur. Bunlardan en çok kullandıklarınızdan birisi büyük ihtimalle Gmail'dir veya takvimdir. Veya bununla beraber de bunların hepsini içeren G Suite'dir. Veya eğer siz bir geliştiriciyseniz Android geliştiricisi olabilirsiniz, Flutter geliştiricisi olabilirsiniz ve bu tarz teknolojileri zaten hali hazırda kullanıyor oluyorsunuz. Biz aslında topluluklarımızla, topluluklar kanalıyla insanlara bu teknolojilerle başarıya ulaşmaları için destek oluyoruz. Ve bu sayede de aslında one to few, few to many dediğimiz aslında birçok insana bu topluluklar kanalıyla ulaşıyoruz. Ve bu toplulukların da kendi içlerinde tabii ki liderleri oluyor. Ve onlar da kendi özerk olarak kendi stratejilerine karar veriyorlar. O topluluğun ihtiyaçlarına göre farklı teknoloji etkinlikleriyle aslında çok daha büyük topluluklara direkt insani olarak dokunmuş oluyoruz.
Çok güzel. Vallahi yani o kadar kitap gibi konuşuyorsun ki hiçbir şey diyemiyorum. Böyle açık bulup bir soru sorayım demiyorum ama bir açık var. O da seninle alakalı. Aslında biraz daha. Ya burada biraz daha amacımız aslında bu podcast'te deneyim aktarabilmek ya. Şimdi seninle konuştuğumuz kadarıyla mühendislik yani developer ve yazılımcı bir background'dan gelip bu tarafa geçiyorsun. Orada bir geçiş var. Bu geçiş neden oldu?
Evet, ben daha önceleri aslında geliştirici olarak çalışıyordum. Yani aslında o kod yazan taraftaydım. Şu anda bizim o dokunduğumuz kitlenin içinden birisiydim. Ve aynı zamanda da topluluklara gönüllü olarak destek veriyordum. Hatta yaklaşık böyle bir 12 senedir falan topluluklardayım. Yani profesyonel olarak 2 senedir bu işi yapıyorum. Ama daha öncesinde de bir 10 sene daha ben topluluklara gönüllü olarak destek veriyordum zaten. Bu geçişin asıl sebeplerinden birisi, insan bence sevdiği işi yapınca çok daha fazla hem işi seviyor hem de işte onu sevmeye başlıyor ve bu sayede çok daha hızlı başarıya ulaşabiliyor. Ve bununla beraber tabii ki geliştirici olmak çok güzeldi. Kod yazmayı seviyordum. Bir şeyler üretmek benim hoşuma tekrardan gidiyordu. Ama çok dışa dönük bir insansanız ve insanlarla konuşmak sizin hoşunuza gidiyorsa, özellikle de bir teknoloji firmasında topluluk yöneticisi olduğunuzda teknoloji konuşmaktan çok keyif alıyorsanız, evet, o zaman gerçekten doğru şeyi yapıyorsunuz olabiliyor. Benim için de aslında böyle oldu bu geçişim. Ben çok mutluydum geliştirici olarak. Yine bir şeyler geliştirmek ve aynı zamanda aslında kendi geliştirdiğim ürünleri insanlara anlatmak hoşuma gidiyordu. Ama bununla beraber hali hazırda bir topluluğun başarıya ulaşması için veya insanların topluluklar kanalıyla başarıya ulaşması için çeşitli stratejiler üretmek benim için daha keyifli oldu. O yüzden de aslında böyle bir geçiş yaptım ve kendimi bulduğumu düşünüyorum açıkçası.
Vallahi çok güzel olmuş yani, herhalde zaten şimdi bizim podcast'te şey yok. Hani böyle bazı YouTube şeylerinde, kanallarında falan görüyorsun. Bir cümleyi koyuyorlar falan böyle hani vurucu. Hani çalışan işini seviyor, iş çalışanı seviyor gibi bir şey söyledin. O çok enteresan geldi bana, işin seni sevmesi. Bu yani aslında biraz da galiba şey meselesi, yani aitlik meselesi. Aslında sen orada o aidiyeti buldun. Yani yazılım yapmayı da seviyordun ama pek ait hissetmiyordun. Bu tarafta işte hobinden para kazanıyorsun aslında. Şimdi biraz da öyle de diyebiliriz, şakavari. O tarafa geçti. Fakat orada bir şey dedin. Biraz istersen o tarafa doğru kayalım. Konuşmayı sevmek, insanları sevmek, iletişim, bu çok mu önemli? Yani evet önemli ama gerçekten çok mu önemli?
Kesinlikle, bence çok önemli. Aslında orada az önceki sözümü ben böyle İngilizceden çevirdim sanırım. Do what you love, love what you do. Aslında sözümü bir noktada çevirmeye çalıştım size. Ve onunla beraber de konuşmak topluluk yönetimi için bence hani anahtar. Yani ve aslında bildiklerini aktarabilmek. Sonuçta şöyle düşünün, dışarıda bir insan var ve o insanın dışarıdaki bu içerideki neler olduğunu, o teknolojiyle alakalı bilgilere ulaşabilecek insansı olan tek kişi aradaki sizsiniz. Ve siz onları anlatıyorsunuz aslında o teknoloji çıktığında. Evet, şimdi aslında burada böyle bir şey çıktı ve bu gelişti. Ve daha sonrasında biz bu teknoloji sayesinde belki de 2 saat içinde istediğiniz uygulamayı geliştirebileceğiz. Ve bu sayede böyle olabilecek diye. Bunu düzgün bir şekilde aktardığınızda ve karşınızdakinin zaten anladığı sizin aslında bir noktada anlattıklarınızdan farklı olabiliyor. O yüzden iletişim yetenekleri çok önemli kesinlikle ve karşıyla empati kurabilmek çok önemli. Sonuçta bir insanın, daha doğrusu her bölgede bu farklıdır. Her bölgedeki insanların ihtiyaçları farklı olduğu için bazı insanlar o teknolojiyi öğrenme sebebi aslında kendilerine gelir yaratmaktır. Ama bazı insanlarda bu durum daha farklı oluyor. Onlar da tamamen aslında merak ettikleri için veya kendilerine hobi olarak seçtikleri için geliştirmeler yapıyorlar veya o ürünü kullanmak istiyorlar. O yüzden aslında o tarz durumlarda da bir win-win yaratabilmek çok değerli. O insanların ihtiyaçlarına göre ürünleri önerebilmek çok önemli diye düşünüyorum.
Okey. Peki şey konusu da var. Aslında 2 konu var konuşmak istediğim. Sıra getiremedim kafamda. Ama bu kültür meselesini konuşmak istiyorum. Çünkü şey dedin ya, İşte ihtiyaçlar var ama bu işte toplumlardan toplumlara değişebiliyor gibi şeyler, yani kültürler olarak fark edebiliyor. Ve 140 tane topluluk yönettiğinden söz ettin. Ve 140 farklı ülke değil mi topluluk? 140 farklı topluluk demiştin. Buradaki kültür şeyini nasıl yönetiyor bir community manager? Nasıl yönetmeli?
Şöyle, benim aslında sorumluluk alanımda olan bölge Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar ve burada toplamda 10 tane ülke bulunuyor. Ve 10 tane ülkeye baktığımızda aslında Türkiye'den doğuya kadar gidiyor, Kazakistan'a kadar gidiyor. Ve bu arada tabii ki birçok insanla konuşma fırsatı elde ediyorum. Ancak tabii ki burada bir sürü kültür farklılıkları da devreye giriyor. Yani bu ne demek oluyor? Aslında bir topluluğu yaratırken, orada sonuçta o topluluğu kurarken, tamam çok güzel, bir topluluk kültürünü belirlersiniz ve o topluluk zaten her toplulukta olduğu gibi bir kültür üzerine inşa edilir. Bu teknoloji topluluğu da olsa, olmasa da yine de bir kültür belirlemeniz lazım. Bununla beraber tabii ki sizin hitap ettiğiniz kitle de çok önemli. Hitap ettiğiniz kitle aslında öğrenciler de olabilir, kadınlar da olabilir veya profesyonel geliştiriciler de olabilir. Ona göre yine stratejinizi belirlersiniz. Şimdi benim aslında yaptığım işte birçok faktör devreye giriyor. Çünkü Türkiye'de bir topluluk kurmakla aslında Orta Asya'da veya Afganistan'da bir topluluk kurmak ve onu yönetmek aynı şey olmayabiliyor. Çünkü aslında oradaki insanların beklentileriyle buradaki insanların beklentileri çok farklı. Ve aynı zamanda buradaki insanların kurdukları bağlarla o taraflardaki insanların kurdukları bağlar da çok farklı. O yüzden bir ülkede özellikle operasyonu yaparken kesinlikle lokalizasyon çok önemli. Yerelleştirdiğiniz zaman çünkü aslında o yapmak istediğiniz projeyi özellikle de topluluk işlerinde çok daha etkili oluyor. Bu yüzden de ben genelde yerelleştirerek ilerlemekten yanayım. Bir ülkeden diğer bir ülkeye sıçrarken, büyümeyi yaparken aslında oradaki yerel insanlarla konuşup onların ilk başında kültürlerini anlamaya çalışıyorum. Ve daha sonrasında o birbirleriyle kurdukları bağların yakınlığını anlamaya çalışıyorum. Daha rahat anlamanız için şöyle söyleyebilirim. Örneğin Türkiye'deki insanlar aslında Avrupa'daki insanlara göre çok daha duygusal. O yüzden burada kurduğum bağlarla benim Avrupa'da kurduğum bağlar arasında milyonlarca kat fark var. Orada bir topluluğu yönetirken onlara aslında akademik hayatta bu sayede başarılı olabileceklerini anlatırken, burada bir topluluğu yönetirken aslında bir aile ortamı var ve beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz veya yazabilirsiniz diyorum. Ve bunun gibi farklılıklar oluşuyor. O yüzden de bunun gibi her ülkenin farklı farklı stratejileri var. Her ülkeye özel bir strateji evet geliştiriyorum mecburen. Yoksa başka türlü orada sağlıklı bir topluluk yapısı kurmak çok mümkün olmuyor.
Gerçekten çok zor geldi şimdi bana düşününce böyle. İçimde bir var, bir ben var benden daha fazla gibi saçma bir cümle kuracağım. Yani bir Avrupalı var, bir Orta Asyalı var, bir böyle Orta Doğulu var. Zaten Türkiye dediğimiz daha karmaşık bir toprak. Toplum yani hani böyle aslında bir şey söyleyeyim mi yani çok enteresan bir şekilde bence burada bu topraklarda doğup büyümenin bir artısı var gibi geliyor bana şu an. Çünkü okula gidiyorsun işte ailende okulunda ya da büyüdüğün ettiğin yerde üniversitede çok farklı yer iş yerinde farklı insanlarla tanışabiliyorsun. Farklı Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelmiş farklı kültürlerde büyümüş. Ya kimimiz işte İzmir'e gidiyorsun daha Avrupa'yı olabiliyor. Daha doğudaki insanlar biraz daha doğuya yakın olabiliyor. Kuzeydeki insanlar daha böyle farklı bir doğu. İç Anadolu çok farklı, güney farklı. Ama Avrupa, Avrupa kültürüdür. Türkiye'de biraz daha bu rahat oluyor değil mi senin için? Yani hani bunu hissedebiliyor musun? Bir yani burada milliyetçi gibi değil de hani bu topraklarda büyümüş olmak biraz seni 1-0 öne götürüyor gibisin.
Tabii ki. Ya şöyle aslında hani buradaki insanların beni rahat hissettirme sebebi benim çok daha rahat empati kuruyor olmam. Ve empati kurabilince zaten insanlarla çok iyi bir strateji yaratabiliyorsunuz. Sonuçta yaptığımız işte onu yaratabilmek çok önemli. Ve insanların ihtiyaçlarına göre aslında onlara bazı şeyleri sunabilmek çok değerli oluyor. O sayede belki de Türkiye'de değil de başka bir ülkede yaşasaydım ve aynı zamanda kökenim buraya dayansaydı, orada yaşadığım ülkenin etkilendiğim için kültüründen daha çok oraya uygun belki de stratejiler geliştiriyor olabilecektim. Ama Türkiye'de yaşadığım için hayatım boyunca tabii ki buradaki insanları çok daha iyi anlayabiliyorum ve buradaki insanlara uygun stratejiler geliştirmek benim için daha kolay oluyor. Çünkü ben de kendimi onların yerine koyabiliyorum ve sonuç olarak buradaki beklentiler, buradaki kaygıları biliyorum ve daha sonrasında bu insanların nasıl daha iyi hissedebilirler, bu topluluk yapısıyla onlara neler katarsak aslında çok daha iyi olabilir hayatları. Çünkü sonuçta bizim amacımız aslında bir noktada onların bu topluluğa girdiklerinde hayatlarının kalitesini bir noktadan diğer bir noktaya taşıyabilmek. Aynı kalırlarsa aslında o toplulukta çok da bir başarıya ulaşmamış oluyoruz. O yüzden bunu yapabilmek için iyi tanımak lazım, iyi analiz etmek lazım, beklentileri iyi belirlemek lazım. Daha sonrasında da zaten ona uygun strateji geliştirilerek daha büyük adımlar atılabilir. Ve Google'da aslında bu bizim bu topluluk yapıları bir noktada globalde de bir program menajerler tarafından yönetiliyor. Yani aslında onlar programı belirliyorlar. Daha sonrasında bizim bölgelerde farklı farklı bölgesel ekipler var. Ve bölgesel ekipler mesela biz Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslardan sorumluyuz. O bölgeye uygun stratejiler belirliyor. Mesela MENA bölgesinde Orta Doğu'da Orta Doğu'nun stratejisi apayrı. Avrupa'nın stratejisi apayrı. Ve bunların her biri için farklı insanlar görevlendiriliyor. Yani şirketler aslında büyüdükçe bölgelere ayrılabiliyorlar. Daha yerelleştirebiliyorlar bu sayede sistemleri. Ve bu sayede de bence markalara olan bağımlılık ve ona göre tabii ki insanların kullanma azmi ve kullanma isteği artıyor. Ki nitekim şu sıralar mesela Türkiye'ye yeni giriş yapmaya çalışan birçok global firma var. Ve onların da mesela reklam afişlerine baktığınızda aslında bir yerelleştirme görüyoruz. Bu da aslında bunun bir noktada şey yansıması diyebiliriz.
Mesela Netflix şu an yapıyor mu bilmiyorum ama işte böyle Saadettin Teksoy'u falan çıkarmıştı Stranger Things için gibi. Bayağı sağlam yerleştirme yapıyorlardı. Mesela ben bir yerde şimdi ne alaka diyeceksin. Netflix Norveç'e şey İskandinav ülkeleri için Norveç olana denk geldim YouTube'da. Orada da şey yapmışlar işte ne kadar İskandinavsın diye böyle işte böyle Netflix'te oynayan İskandinav oyuncuları işte böyle sorular soruyorlar. İşte hiç karda yüzmedim, işte hiç bilmem ne yemedim, hiç yaptım şunu şu kadar yaptım falan diye. Hani onlar da çok güzel bunu yönetiyorlar yani aslında teknoloji firması değiller. Ya bir yerde belki teknoloji firmasılar sonuçta ama Google ve öbürleri özelinde gibi değiller. Kendileri de bunu yapıyorlar. Burada ama şöyle bir şey çıkıyor. Ben hep şey merak ediyorum. Şimdi bu işin içinde de olduğum için yıllardır toplulukların da içindeyim. Senin kadar olmasan da hobi olarak işte benimki ama senin kadar yapabilir miyim bilmiyorum. O kadar değilim. Motivasyonu sonra konuşuruz. Bir yazılım yani bir teknoloji topluluğuyla öbür türlü yani başka topluluklar var mı bilmiyorum. Hani varsa söyle lütfen. Farkı nedir yani? Bu ikisini de bulundun mu gördün mü bunların arasında? Yani topluluk deyince aklımıza çünkü bizim hemen yazılım topluluğu, teknoloji topluluğu geliyor.
Aslında şöyle, sadece teknoloji toplulukları yok tabii ki. Bununla beraber birçok alanda faaliyet gösteren topluluklar var. Bunu Türkiye'de aslında dernekleşmeye benzetebiliriz belki de topluluk yapısını. Aslında bizim kültürümüzde yıllardır olan bir şey ve insanlar kendileriyle ortak fikirlerde veya ortak geçmişte olan insanlarla bir araya gelmeyi aslında hep seviyorlar ve benimsemişler. O yüzden de aslında şu anki topluluk yapısı Türkiye'nin belki de 10 sene önceki ya da 15 sene önceki o çok fazla popüler olan dernekleşme yapısı belki çok daha önce ki o yapılarına çok benziyor diyebiliriz. Yani buradaki aslında asıl olaylardan bir tanesi ortak bir nokta bulunması. Ortak bir nokta olduktan sonra da eğer ortak bir coğrafyada yer alıyorlarsa mesela lokal toplulukların olması onlar için çok çok iyi oluyor tabii ki. Ve bununla beraber neden teknoloji toplulukları şu anda aşırı derecede trend dersen de bununla alakalı şöyle diyebilirim. Özellikle de pandemiden sonra insanların zaten online dünyaya geçmesiyle beraber online ortamda aslında konuşabilecekleri ve kendi duygu ve düşüncelerini hatta kullandıkları ortak platformları paylaşabilecekleri bir insan arayışına girdiler. Ve bununla beraber de teknoloji toplulukları aslında direkt online topluluk yapısını onlara hazırda sunabilen topluluk yapılarıydı. Ve stratejileri de zaten online olarak insanlara ulaşmaktı. O sayede aslında gitgide de bence bununla alakalı değer çok artacak. O yüzden ben inanıyorum ki bu konuda şu anda bu noktaya gelmesi aslında daha bir başlangıç. Topluluk yapısının adının teknolojiyle beraber geçmesi çok daha giderek artacaktır diye düşünüyorum. Ve geleceğin meslekleri arasında da bence yer alacak diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta hiçbirimiz robot değiliz ve hepimizin duyguları var. Hepimiz bir şeyler hissetmek istiyoruz, güven duymak istiyoruz o firmaya. O firmaya güven duyabilmek için de o firmanın dışarıdaki o yüzü kimse ilk başında aslında ona inanmamız, ona güvenmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da tabii ki o firmanın neler yaptıklarını daha sonraki aşamada önemsiyor oluyoruz aslında.
Bu topluluk meselesini biz zaten hani aslında bir konuştuk. Community Manager seviyesinde değil ama o Uğur Umutluoğlu var. Ona da selam olsun buradan. Onu konuk etmiştim ben ikinci bir defa. O çok topluluk lead eden, yöneten hatta bu kaydı şu an çekiyorken kendilerinin bir tane online şey etkinliği oluyor DevNote'un. O da benzer sana çok yakın şeylerden bahsetmişti aslında yani. Tam community manager olarak çalışmıyor. Kendisi hobi olarak yapıyor bu işi. Buraya linkleri bir yere koyarız notlara. Oradan dinleyebilirsiniz Uğur'un bölümünde. Çok yakın bölümler çünkü aslında. Şimdi Merve şey meselesi de var. Mesela bu pandemiyi bir konuşmak istiyorum zaten bu ayrı bir şey. Hep konuşuyoruz ama onun öncesinde bu sen teknoloji background'lu bir insansın ve teknoloji topluluğu yönetiyorsun. Teknoloji background'lu olmasa bir teknoloji komünitesi yönetmek, şirketinde çalışmak nasıl olurdu yani hani? İlla böyle bir teknoloji background'u mu arıyorlar?
Açıkçası aranmıyor ve böyle bir beklenti yok aslında. Yani bizim şu anda mesela bizim takımda olup da topluluk yönetenler arasında teknoloji background'ı olmayanlar da var. Yani bu aslında aranan direkt ilk bir özellik değil. Ama şöyle bir fark var. Teknoloji background'ı olmayan insanlar genelde teknoloji toplulukları yönetirken yanlarında teknoloji background'ı olan birisiyle çalışıyorlar. Çünkü bir noktada o karşı tarafı iyi anlayabilmek, her zaman dediğim gibi o empatiyi kurabilmek topluluk yapısının en önemli kısımlarından birisi. O insanların ihtiyaçlarına göre çünkü siz onlara bazı şeyleri sunuyor olacaksınız. O yüzden de teknoloji background'ının olması bence hobi olarak da olsa gerekiyor. Ya illaki o bölümü bitirmenize gerek yok. Hani o bölümü bitirseniz tabii ki çok güzel olur sizin için. Çok daha rahat anlarsınız. İnsanlar o nereden o noktaya gelmişler diyor. Örnekler verirken oraya çok fazla atıflarda bulunabilirsiniz. Ama böyle bir gereklilik aslında yok. Olsa çok güzel oluyor. Çok daha rahat oluyorsunuz ve o alanda çok daha rahat ilerleyebiliyorsunuz. Onun haricinde zaten strateji yaratabilmek çok önemli. Ve aynı zamanda da insanlara verdiğiniz o enerji çok önemli. Sonuçta siz bir şeyi anlattığınızda ya da kendi topluluğunuzun aslında o ürünlerini tanıtmaya çalıştığınız ürünlerini anlattığınızda eğer sizin için bir şey ifade ediyorsa karşı taraf için de bir şey ifade ediyor. Ama eğer sizin için çok bir anlamı yoksa veya sistem anlayamadıysanız konuyu karşı taraf da bunu fark edebiliyor zaten onu anlamadığınızı. O yüzden kesinlikle bence teknoloji firmasında topluluk yönetmek isteniyorsa bu bence aranmalı. En küçük bir teknoloji de olsa, belki çok giriş seviyesinde de olsa bir bilgi sahibi olmak bence çok değerli diye düşünüyorum.
Evet, yani orada bayağı bir yardımcı olur. O yöntemde pair olma yöntemi ya da buddy olma yöntemi bayağı iyi ve çalışıyor. Ama bir süre sonra bırakıyorsunuz galiba. O insan böyle ayrılıyor ve o da devam ediyor galiba hayatına çalışmaya. Hep beraber çalışmıyorlar.
Yani evet, aslında öyle oluyor. İlk başlarda böyle beraber çalışıyorlar olayı anlamak için. Ona destek oluyor belki bir buddy şeklinde. Daha sonrasında da tabii beraber çalışamıyorlar. O yüzden işler zorlaşıyor. O yüzden yani bence eğer topluluk yöntemini seviyorlarsa ve illaki teknoloji açısından bakmayacaklarsa sıkıntı yok. Ama teknoloji firmasında bir topluluğu yönetmek istiyorlarsa o doğru empatiyi kurabilmek için teknoloji backgroundlı insanların olması bence çok değerli.
Evet, süper. Programın yarısına gelmişken biraz böyle daha biraz ciddi konuşalım mı tam bu noktada? Şu kadın topluluklar konusunu konuşalım istiyorum biraz da aslında. Çünkü sen o tarafta da biraz benimle tanışmamızda çalıştığını söylemiştin ama burada çok fazla dile getirmedin. Özellikle hani yani çalıştığın bölgede de aslında baktığın, ya Avrupa'da bu işi daha kolay yapabilirsin gibi geliyor aslında baktığımızda. Biz Türkiye'den tabii buradan ben Avrupa'ya gitmemiş biri olarak görüyorum. Sen daha iyi bilirsin. Yani orada bir community manager olarak, Google'da community manager olarak neler yapıyorsunuz? Bu konu ne kadar önemli? Nasıl insanlar size nasıl yaklaşmalı? Belki buradan da onlara duyurabilirsin.
Tabii ki. Şimdi benim bölgede aslında destek verdiğim 40'a yakın kadın toplulukları var. Ve bu kadın topluluklarıyla beraber aslında biz birçok kadının teknoloji sektöründeki ve aynı zamanda girişimcilik gibi alanlarda biraz daha öne çıkmasını ve visible olmasını amaçlıyoruz. Yani onların o görünürlüğü kazanabilmesi için de bu topluluklar yer alıyor. Peki neden yer alıyor derseniz de yapılan istatistiklerin şu anda çok çok çok altında kalıyor aslında kadınların teknoloji dünyasındaki yeri. Ve bunun en büyük sebeplerinden birisi de belki de kendilerine benzer o rol model alabilecekleri kişilerin gitgide azalması. Ama bundan tarihsel olarak geçmişe gittiğimizde aslında birçok rol model kadını görebiliriz teknolojide. Özellikle de ilk programcıdan çıkıp daha sonrasında tasarımcılar vesaire derken Türkiye'nin ilk bilgisayar programlayan kadına kişisine kadar aslında birçok kadınını direkt görebiliyoruz ve örnek alınabilecek birçok insan var. Ama maalesef günümüzde çok tercih edilmeyen bir duruma doğru gitmekte ve ben de daha önceden developer olarak çalıştığım için orada da aslında toplamda o bulunan şirketteki nadir yazılımcılardan bir tanesiydim. Ve bu aslında çok da iyi bir şey değil. Bunun tam tersi de iyi bir şey değil. Biz Women Tech Makers topluluklarıyla aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu topluluklar sayesinde bir noktada her sektörde olduğu gibi teknoloji sektöründe de çeşitliliği yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden aslında bu topluluklara bu destek vermemizin sebepleri bu. Bunların içinde biz sadece yazılım anlatmıyoruz. Aynı zamanda kendilerini ifade edebilmelerini sağlayan o soft skill dediğimiz aslında biraz daha iletişime yönelik becerilerinin de gelişmesi için birçok eğitimler veriyoruz. Ve bu sayede de aslında belki de birçok konuda geride gibi kalan ya da geride gibi görünen o kısımları kapatmaya çalışıyoruz. Ve sadece bununla da kalmıyor. Bununla beraber birçok workshopların düzenlemesi için ön ayak oluyoruz. Örneğin I Am Remarkable adlı bir tane workshopımız var. Burada da aslında insanların kendi başarılarını rahat bir şekilde anlatmasından genelde rahatsız olunduğunun farkına varılmış ve daha sonrasında bu workshop ortaya çıkıyor. Özellikle de kadınların kendi başarılarını anlatırken bunu bir noktada mütevazilik olarak değerlendirip daha çok kendini anlatmak yerine ben işte bilmem yapabilir miyim ya da yaparsam nasıl yaparım bilmiyorum. İşte herhalde yaparım falan deyip hatta bir maaş konusunda da aynı kualifikasyonda olan bir erkekten çok daha az maaşlara çalışmayı kabul etmişlerdir. Bunların hepsinin background'ında tabii ki kadınların psikolojisiyle alakalı kısımlar yatıyor olabilir. Ama biz bunu geliştirebiliriz. Çünkü burada aslında farkındalık kazandırmak çok önemli. Biz de bununla alakalı sadece kadınlarla değil, erkeklerin de yer aldığı bu topluluklarla beraber aslında onları desteklemeye amaçlıyoruz. Ve gelecekte çok daha iyi teknolojide lider kadınlar görmek çok istiyoruz.
Çok daha iyi yapıyorsunuz. Vallahi cennetlik diyelim. Şimdi biraz daha bir tık daha ciddiyetten uzaklaşarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu işler şöyle mi oluyor? İşte merhaba Google, ben şöyle bir insanım, bir topluluk oluşturmak istiyorum diye mi oluyor? Yoksa siz bir boşluk görüp oraya mı giriyorsunuz? Yani bu nasıl oluyor? Ya bir topluluk kültürü nasıl oluşuyor aslında sıfırdan?
Süper. Şimdi bizde aslında bu farklı farklı oluşumlar var. Biz üç farklı aslında kitleye hitap ediyoruz. Burada öncelikle kitleden ilerlemek çok daha önemli. Örneğin kadın topluluklarında durum aslında lokalde. Yani her şehirde kadın toplulukları olacak şekilde. Şehir bazlı topluluklar oluyor. Bununla beraber işte bu topluluklara biz kadınların olduğu topluluklara Women Techmakers diyoruz. Ve aynı zamanda Google Developer Groups dediğimiz, yani biraz daha böyle profesyonel ama karma, belli bir hani böyle direkt kadın fokuslu ya da onları geliştirmeye yönelik değil de daha genel fokuslu ve aslında ürünlerden direkt feedback alabileceğimiz o toplulukların yaratıldığı bir kitle var. Burada da yine şehir bazlı topluluklar oluyor ve bölgeye aslında 2 sene önce girmiş olan öğrenci topluluklarımız var. Bunlar da üniversite bazlı topluluklar ve üniversitelerde öbeklenmiş durumdalar. İstanbul'da 25-30'dan daha fazla üniversite olduğu için de burada mesela çok fazla var. Ve aynı zamanda başka şehirlerde de bulunuyor. Şimdi burada aslında durum şöyle ilerliyor. Nasıl yani bunlardaki o yapıyı nasıl kuruyoruz dersen. Şimdi ilk başında bize birisi geldiğinde genelde bana direkt ulaşıyorlar. Çünkü zaten topluluk yöneticisi Merve'ye mesaj atalım ya da Merve'ye mail atalım nasıl girebiliriz diye. Benim bu olayları karşılama şeklim farklı oluyor. Eğer bu kişi bir öğrenciyse öğrenci topluluklarının belli dönemlerde senelik olarak lider seçimleri oluyor. Ve genelde bu Haziran aylarında oluyor. Liderlik için başvuruyorlar. Daha sonrasında biz onları bir mülakata alıyoruz ve lider olup olamayacaklarıyla alakalı bilgi sahibi olduktan sonra aslında onları topluluktaki lider olabileceklerse topluluğun lideri olarak seçiyoruz. Ve ondan sonrasında da onlar kendi core ekiplerini yaratıp topluluklarına destek veriyorlar bir sene boyunca. Ve biz bir sene boyunca onların yanında oluyoruz tekrardan. Bu diğer topluluklarda daha farklı ilerliyor. Onlarda senelik bir durum yok, senelik bir rotasyon kısmı yok. Onlar da aslında bana bu şekilde geldiklerinde benim ilk baktığım şey onların bulunduğu şehirde lokal olarak bir topluluk var mı? Örneğin bu insan Ankara'da yaşayan bir insan olsun ve Ankara'da yazılımcı bir kadın bana geldiğinde ben bu topluluklara katılmak istiyorum dediğinde Ankara'da Google Developer Groups da var, Women Techmakers toplulukları da var. O zaman diyorum ki sen buradaki etkinliklere aslında destek verebilirsin. Seni o topluluğun liderleriyle, organizatörleriyle tanıştırayım. Daha sonrasında onlar tanıştıktan sonra zaten beraber etkinlikler düzenlemeye veya kahve içme saatleri, bu coffee talk dediğimiz coffee chatler yapmaya başlıyorlar. Ve sonrasında zaten oradaki belli bir aslında ivmeyi yakaladıklarında onlar eğer çok iyi giderse, yani sürekli iyi anlaşıp o toplulukla beraber bir adaptasyon, bir uyum yakalarlarsa sonrasında o topluluğun lideri de olabiliyorlar ileriki aşamalarda. Ya tamamen aktifliklerine göre değişiyor. Ama mesela eğer bir şehirde yoksa bu topluluk ve o şehirden birisi bana geldiyse, ben X şehrinde yaşıyorum ve burada bu topluluklara katılmak istiyorum diye. Ben de ona şunu soruyorum. Sen aslında hani fiziksel olarak da orada yaşayıp fiziksel görüşmek istiyor musun insanlarla? Çünkü bizim öyle bir imkanımız şu an o şehirde yok. Veya senin için bunu fiziksel değil de online ortamda yapmak ister misin diye. Eğer online ortamda devam etmek istiyorsa var olan topluluklara yönlendiriyorum. Evet, sen aslında İstanbul'daki topluluğumuza destek olabilirsin ve online olarak onlarla konuşabilirsin. Belki onların sosyal medya kısmına destek olursun veya onlarla bu konularda workshoplar düzenlersin diyorum. Ama eğer fiziksel ortamda buluşmak istiyorsan da topluluk lideri olman için seninle ayrı bir görüşme ayarlayabiliriz diyorum. Ve bu şekilde aslında proses ilerliyor. Ve o topluluğu kurabilmesi için de aslında arkasında gerçekten bunu onunla beraber yapabilecek insanları da görmemiz gerekiyor. Yani bir ekibinin olması gerekiyor. Topluluk işi aslında ekip işi bir noktada. Ve o ekip olduktan sonra da tabii ki çok rahat bir şekilde kurulum için biz onlara destek oluyoruz. Ve hatta etkinliklerini de rahat bir şekilde yapabilmeleri için onlara gereken bütün kontentleri, bütün sunumları, mail template'larını, her şeyi gönderiyoruz.
Bu bir podcast konusu gibi oldu zaten. Baya baya bu soru. Aslında sadece bunda konuşabilirmişiz baktığım vakit. İçinde o kadar çok şey var ki benim sormak istediğim. Ama ne yazık ki soramayacağım. Çünkü program baya bir sonuna gelmeye başladık. İki tane mesele var. Bir tanesi bu pandemiyle beraber çalışma şeklinizin nasıl değiştiği. Şimdi pandemiden önce böyle diyar diyar geziyordunuz. Güzel güzel yemekler, güzel güzel tarihi yerler, kültür gezmeleri. Ama tabii bir pandemi girdi hayatınıza ve uzaktan devam ettik. Ama bu aslında bir yerde pozitif de etkiledi. Çünkü bu sefer de muhtemelen katılımlar arttı. Çünkü sen de daha önce konuşmamızda şey demiştin. İşte yani Samsun'a gidiyoruz. Ankara'daki insan da Samsun'daki şeye katılabiliyor. Adana'daki de katılabiliyor gibi bir şey söylemiştin. Gerçekten böyle mi yani? Sizi nasıl etkiledi uzaktan olması? Neler ya yapıyorsunuz? Biraz söyledin ama toparlayacak olursak.
Tabii söyleyeyim. Yani bizde şöyle etkiledi. Ben gerçekten çok güzel geziyordum ve çok mutluydum yani bu durumdan. O yüzden bir de gezmeyi de sevdiğim için yani böyle birazcık şey çok iyi etkilemedi beni. Öyle söyleyebilirim. Ama genel olarak baktığımızda genel tabloya çok güzel oldu her şey ve topluluklarımız çok daha büyüdü. Şimdi burada şöyle oluyordu. Öncesinde sonuçta bu lokalde olan toplulukların lokalde olmasının bir amacı da insanların buluşabilmesi. Ve bu sayede de aslında büyük bir etkinlik düzenlendiğinde mesela bizim her sene düzenlenen DevFest etkinliği var. Ve o şehirdeki bütün böyle geliştiriciler o festivale katılmak için aslında orada bulunuyorlar. Ve bu sayede de aslında oraya gittiğinizde kaç kişi varsa ki geçen yıllarda pandemiden önce yaklaşık böyle 1600-2000 kişi aynı salonda o teknolojideki yenilikleri dinleyebiliyordu. Çok apayrı bir atmosfer oluyordu. Yani oradaki o sahneye çıkıp anlatmak insanlara, şimdi bunu yapacağız, planlarımız bu şekilde, hatta yeni gelen teknolojide bunlar oldu, bunu kullanmak isterseniz şöyle yapabilirsiniz falan demek çok farklıydı. Ve daha sonrasında insanların sizi yakalaması sahne denilince, onlarla konuşabilmeniz ve o projelerle alakalı ya da o teknolojilerle alakalı direkt size destek olmak istemeleri ya da onların da çok güzel feedbacklerini almanız çok farklıydı tabii ki. Şu anda neler değişti derseniz de pandemiden sonra ben yaklaşık herhalde her gün canlı yayınlara çıkıyorum. Ve canlı yayınlarla beraber aslında o anlattıklarımı direkt canlı yayında anlatıyorum. İlk başında çok enteresan bir şekilde sanki gerçekten gitmişim hissi veriyordu bana bu canlı yayınlar. Yani çok enteresan, nasıl bunu hissediyoruz bilmiyorum ama sonuçta birçok insan izliyor orada ve orada yorumlarda bulunuyor. Ha, YouTube'da genelde akıyor bu yayınlar ve o heyecanı yine yaşıyordum çok yoğun bir şekilde. Hala daha yaşıyorum ama herhalde benim yaklaşık 250 yayına falan geldik yani 250-300 yayın oldu. Çünkü şu anda genelde reddetmiyorum. Çünkü daha önceleri mesela Bursa'ya gidiyorsam, Ankara'ya gidiyorsam Ege bölgesine takım arkadaşım gidiyordu. Ya da mesela ben Akdeniz'e gideceksem o Marmara bölgesinin üstlerindeki şehirlere gidiyordu. Böyle bölüşüyorduk. Şu anda hepsine gitme fırsatımız oluyor davet ettiklerinde. Reddetmek de istemiyoruz. O yüzden de tabii çok acayip bir yoğunluk oldu. Ve sürekli böyle insanlarla çok daha rahat iletişim kurabildiğimiz için çok daha fazla insanla iletişim kurmak durumundayız. O sebeple bizde işler bayağı bir yoğunlaştı. Ama hitap ettiğimiz kitle bayağı bir katlandı. Geçen senenin yaklaşık 3-4 katı kadar kişiye direkt, tekil kişiye ulaşabiliyoruz bu sayede. O yüzden aslında bizim için hem iyi oldu ama Merve açısından düşünürsek tabii bayağı bir yorucu oldu.
Ya şey diyeceğim, 1600 kişi dedin değil mi? Evet, 1600 kişi kapalı bir alanda bir araya gelmesi şu an bana o kadar korkunç göründü ki kafamda Sedat'ı deyince. Aman tanrım dedim ya, 1600 kişi kapalı bir alanlarda bulunuyormuşuz. Yani bir sene önce, bu çok uzak bir zaman değil. Şimdi böyle bir şey çok korkutucu geliyor şu an mesela böyle bir yerde bulunmak. Ya valla gerçekten ben de bir yayına katıldım öyle. Bir Ankara'da bir üniversitenin etkinliğinde. Çok enteresandı, sorular geliyor falan böyle. Çok değişik bir deneyimdi. Kötü feedbackler de aldım aslında. Çünkü hiç öyle bir yayın yapmadım. Aslında yani hiç, sen de belki başlarda zorlanmış olabilirsin. Bunun şeyi çok farklı çünkü karşında hiç kimse yok. Duvar var ve konuşuyorsun yani bomboş. Hiçbir reaksiyon yok, bir gülen yok, eden yok, bir şey yok, böyle bana çok enteresan geliyor. Yani her ne kadar kamera da olmuyor çünkü orada dinleyen yüzlerce, onlarca insan olduğu için. Yani böyle birebir şu an seninle kamera açık belki daha rahat konuşuyoruz ama orada biraz daha o şeyi hissetmişsinizdir. Ama diğer taraftan komünite açısından da bayağı daha hızlı büyüdüğünüzü düşünüyorum, değil mi? Hani aslında baktığında insan olarak olabilir ya da hedeflerinize daha hızlı ulaşmışsınızdır belki bu dönemde.
Evet, kesinlikle. Ya hedeflere ulaşma noktasında bize çok faydası oldu bu dönemin. Çünkü direkt yani insanlarla böyle hani iletişim kurabilmek için çok aşırı iyi bir ortam oldu. Öncesinde çünkü İstanbul'da bile olsa etkinlik, ki ben İstanbul'da yaşamama rağmen gitmek için o trafiğe girmem gerekiyordu. En az 2-3 saatimi zaten boşaltmam gerekiyordu. Artı etkinlikle beraber o günüm tamamen o etkinlik için geçiyordu. Şu anda öyle olmuyor ve sağ olsun topluluklarla aramızdaki ilişki fazla yakın olduğu için bir saat sonraki etkinliği bile bana böyle Merve lütfen konuşur musun? Hani biz burada senin konuşmanı çok istiyoruz falan deyip ikna ettikleri olabiliyor. O yüzden bu tarz şeyler oluyor. Hem iyi oldu hem kötü oldu dediğim gibi. İnsanlar için herkes daha erişilebilir oldu. O yüzden belki de bilgiye ulaşmak yine çok daha kolaylaştı. Ve aslında şu anda etkinlikleri geçen senelerde nasıl aslında dünyanın böyle farklı yerlerinden insanları uçurmak için yani uçak biletlerini ayarlayıp, otellerini ayarlayıp, işte onlara nereleri gezdireceğimizi ayarlayıp bütün planları yaparken şu anda aslında sadece onlara bir link atıp şu saatte şurada olur musun diye rica etmemiz yeterli oluyor. O açıdan bence bütün insanlık adına iyi oldu diye düşünüyorum.
En kötü yanı da sticker falan alamıyoruz.
Yani evet.
Öyle şeyler oluyor. Valla Merve çok teşekkür ederim. Yani güzel geldik. Son olarak şimdi hep yaptığımız gibi her bölüm, yani konsept bölümde de olsa işte konuşsak. Bizi dinleyenler, herkes community manager olmayabiliyor ama şu an heyecanlanmış olabilirler ya da seni rol model alıyor olabilirler. Ya sen onlara ne öneriyorsun? Bu işi yapmak istiyorlarsa eğer kendilerinde neyi keşfetmeliler ve nasıl ilerlemeliler?
Ben şunu söyleyebilirim. Bir topluluğu yönetmek istiyorlarsa öncelikle o toplulukla alakalı, özellikle hani tabii ki her topluluğu yönetebilirler. İlla yazılım topluluğu olmasına gerek yok. Ama o topluluğu yönetecekleri toplulukla alakalı bence ilgi sahibi ve bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Ben bu toplulukları yönetmeden öncesinde aslında bunlardan sadece bir tanesine organizatör olarak yer alıyordum. Ve gerçekten Google teknolojilerine ilgim olduğu için oradaydım. O yüzden benim için birçok şey daha kolay oldu. Sonra daha sonrasında bunları yaparken sonuçta şey benim bu evet hobi olarak zaten yapıyordum. Şimdi de birçok insan benim gibi düşünüyor. Onlara hitap ediyorum deyip belki de benim için çok daha rahat olmuştu. En önemlisi şu, insanlarla muhatap olacaksınız. Eğer insanları sevmiyorsanız topluluk yöntemine girmeyin. Çünkü işiniz insanlarla. Yani insanlar ve onların aslında başlarına gelen birçok problemi çözmekle geçiyor. Yani bu conflict management'ın aslında sürekli bir kaos ortamı olabiliyor. Sonuçta bu organizasyon işi hiçbir zaman kolay değil. Ama insanları seviyorsanız ve aynı zamanda teknoloji topluluğuysa teknolojileri, yeni teknolojileri öğrenmeyi seviyorsanız, güzel tarafından bahsetmek gerekirse eğer gezmeyi seviyorsanız, farklı kültürdeki insanlarla tanışmayı seviyorsanız o zaman size göredir. Ama dediğim gibi eğer biraz daha içinize kapanıksanız ve kendi içinizde aslında birçok ürünü çıkarıp daha sonrasında başka birilerinin onu tanıtmasını istiyorsanız o zaman belki de daha farklı bir yoldan ilerlemeniz doğru olabilir. Ve burada da bence en önemli olan şeylerden birisi bu konuda sürekli insanlarla iletişime geçeceğiniz için sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ben gün içinde de bir şeyler okuyorum, izliyorum sürekli ve kendimi sürekli up to date tutmaya çalışıyorum. O gün neler oldu veya hangi teknoloji çıktı? Bir sonraki teknoloji ne? Önceki teknolojilerden hangileri öldü, hangileri daha iyi gidiyor diye sürekli up to date oluyorum. Çünkü insanlarla olduğu için işim, onlar da benden bekliyorlar bu bilgileri ya da konuşurken bunları anlatmak gerekiyor. Bu sayede de aslında çok daha büyük kitlelere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.
Evet, reçeteyi duydunuz arkadaşlar. İşler böyle. Merve'ye de onu da duydunuz. İstediğiniz zaman mail atabiliyormuşsunuz. Kuvveti menajer olmak için.
Neyse.
Neyse. Maili de çok zor değil zaten. Eyvah. Ya ne güzel reklamını yapıyorum. Boş ver sen. Okey. Merve gerçekten çok teşekkür ederim. Sen bana yayının başında ben çok konuşurum beni sustur demiştin. Ama neresinde susturacağımı kestiremediğim için. Biraz ya çok konuşmadın. Çok değerli şeyler söyledin. Gerçekten işi şakası bir yana. Çok keyifli oldu benim için. Umarım dinleyenler için de keyifli olmuştur. Benim soracaklarım bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Benim yok açıkçası. Çok teşekkür ederim. Beni de konuk ettiğin için. Çok değerli podcast serine. Umarım bundan sonraki aşamalarda da çok daha değerli konukları, benim kanalımla belki tanıştığın konukları da davet etme fırsatın olur. Tekrardan çok teşekkürler.
Evet, Üretim Bandı Tekniği sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Merve İşler'di. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.